Ayrım 8.
Bodur bacak boyumda, benden daha yüksekteki körüğün kollarına zar zor yetişiyordu. Kocaman demirci körüğünün ağır kollarını var gücümle atılıyor, sağ dikine kendime doğru yavaş yavaş çekerken soldakini de ağır ağır itiyordum. Sonra soldakini çekerken bu kez de sağdakini itiyordum. Saat sarkacı gibi bir sağa bir sola sallanıp duruyordum. Saatlerce ayakta aynı hareketi hep aynı ritimle yapmak bıktırıcıydı. Benim için körük çekmek çile çekmekten daha beterdi. Kısa keseyim. Dayım usta moço demirleri ocağa yerleştirir, ısıtır, sonra da kerpetenle sıkıca tuttuğu kızgın demiri örsün üstüne kor, evire çevire çekiçler, demirle resmen savaşır ama eninde sonunda ona istediği şekli verirdi. Böylece dayımla başa çıkamayacaklarını anlayan o şekilsiz demir parçaları nihayet pes eder, yenik düşer, orak, karabasan veya mıh olup çıkarlardı. Dayım onların son şeklini görünce yüzünde hafif bir tebessüm belirir, elinde iki, daha doğrusu solak olduğu için sol elindeki çekici yere bırakır, işaret parmağını hafifçe büker, alnındaki birikmiş terleri sıvazlayarak örsün üstüne dayak yemekten bitkin duran orağın üzerine fırlatırdı. Bu savaşı kazanan kumandanın son işaretiydi. Demire, çeliğe, meydan dayağı çekerek istediği şekli veren bu adam, benim gibi 9 yaşındaki bir bücürle, bir veletle baş edemeyecek miydi? Böyle bir şey onun kitabında yazmazdı. Ben zamanla şu yargıya vardım. Dayım bana kızdığında beni karşısında sadece şekilsiz bir demir parçası gibi görüyor. Bu nedenle de kendince İncil'den sonra ikinci sıraya koyduğu kutsal örsünün üstüne koyup bir güzel çekiçleyip benden faydalı işe yarar bir şeyler yapmak istiyordu. Bana göre ustam Hoço başlı başına bir dünyaydı. Yorgunluk denen şeyin ne olduğunu bilmeyen bir adam. Ayrıca demirci dediğin kişi de yorulur muydu? Onun gücüne, kuvvetine, pazılarına ve demire meydan okumasına hayrandım. Dayımdan daha güçlü, daha kuvvetli birini düşünemiyordum. İyi ama benim de kendime özgü bir dünyam vardı. Çok çabuk yoruluyordum. O zaman da körüğü gerektiği gibi aynı düzende çekemiyordum. Körüğün bir kolunu istemeyerek de olsa daha fazla bastırıyor, bu kez de küllerin ocaktan tavana kadar uçmasına ve gökten minik kar taneleri gibi tepemize yağmasına neden oluyordum. Dayım başımdaki kasketimi sinirlenerek çıkarıyor, siperinden tutarak pat pat diye avuçlarına vuruyor, yağan küllere sağa sola biraz da o uçurduktan sonra kızgınlıkla bağırıyordu. Hedi bıkşine, hedi bıkşine Kürtçe yavaş çek demekti. Dayımın Kürtçe konuşması ise iyi yorulmazdı. Bu benim onun yeğeni olmadığım, onunsa benim dayım olmadığı ve bizim sadece usta çırak ilişkisi içinde olduğumuz anlamına geliyordu. Hedi Bıkşine ile beraber bir de adrenk denen ocağı karıştırmak için kullanılan ucu sivri demiri havaya kaldırıp hışımla bana gösterdiği zaman ben 9 yaşın korkusuyla körüğün altında 9 kart dizenip gömülmeye çalışıyordum. O kör alısı sivri uçlu, zaman zaman da kızgın Edregen hep korkuyor. O eşi oğlu demir parçasının ocak karıştırmak için mi yoksa günün birinde zavallı öksüz kafama haince indirmek için mi icat edildiğini bir türlü anlayamıyordum. Anlayamıyordum ama onun gölgesinden dahi ödün kopuyordu. Onun o insafsız zaman zaman da sanki bana bakıp alay eden tavrını, yılışık yılışık gülüşünü, kızgın sıcaklığını sanki tenimde hissediyor, daha dikkatli körük çekmeye çalışıyordum. Bazen ayakta aralıksız 3-4 saat körük çekiyordum. Yoruluyordum, boynum tutuluyor, bedenim budum ağrıyordu. Ama yoruldum demiyor, diyemiyordum. Çünkü 9 yaşında olmama karşın ben de erkek sayılırdım. Dahası en geç 5 yıl sonra evlenmem dahi gündeme gelebilirdi. O halde bu koşullar altında yoruldum demem zaten yakışık almazdı ve ayıplanırdım. Ancak körük çekme konusunda kendimce ufak tefek teknikler geliştiriyor, yeni yöntemler bulup yorgunluğumu en aza indirmeye çalışıyordum. Örneğin son tekniğimi kümesteki tavuklarımızdan esinlenerek geliştirmiştim. Onların tek ayakları üzerinde ağaçlara tünedip dinlendiklerini görünce ben de onları taklit ederek körüğün arkasında tek ayak yöntemiyle işi sürdürüyor, yorulan ayağımın diğeriyle değiştiriyordum. Bütün buluşlarıma, tüm yeni tekniklerime karşın bazen yorgunluktan ayakta duracak gücüm kalmayınca son çare olarak tüm körük çeken demirci çıraklarının uyguladıkları numaraya yatıyor, adrengi medrengi unutup sesleniyordum. Dayı, o eski kurt seni gündüz gittiğin yerden ben gece dönüyorum deyip benimle zaman zaman alay eden adam, ben dayı der demez hangi numaraya yatacağımı bildiğinden O da zamanında aynı yolun yolcusu olduğundan benimle demeden leblebi diyeceğimi anlar, kendine karşı saldırıya geçer, sağırlık numarasına yatar, beni duymazlıktan gelirdi. Ben sırtımda sanki değirmenci Kürtusu'nun değirmeninde bir kez gördüğüm o kocaman değirmen taşını taşıyormuşçasına bitkin, dayımın numarasına da içerleyerek yine üsteler daha yüksek sesle bağırırdım. Dayı, çek, daha hızlı çek. Dayım az ve öz konuşurdu. Benim bağırışıma verdiği yanıtın anlamı şuydu: öküz kafalı herif, zamanlaman yanlış, şu anda ocaktaki demirlerin çoktan son şeklini alarak kapı tokmağına dönüşmesi gerekirdi. Ancak sen o kadar yavaş ve ölgün körük çekiyor, öyle mıymıntılık ediyorsun ki ocakta geç ısınan, yeteri kadar ısınmayan demirleri çekiçlerden ben zorlanıyorum. İşimizi zamanında bitirip teslim etmezsek müşteriye karşı saygısızlık etmiş oluruz. Sen dalga geçiyorsun diye el alemin kapısını tokmaklamaz mı kalacak? Adamcağız akşam evine dönerken kapısını neyle tokmaklayacak? Ben hayatımda senin kadar dalgacı Mahmut görmedim. Hemen tıslayıp pısluyorsun. Ben senin yaşındayken aynı işe, yani körük çekmeye ustam Nişon'un yanında başlamıştım. Yalansız sabahtan akşama kadar körük çekiyordum. Hiç kıkım çıkmıyordu. Biz ustamıza zaten hıkımık diyemezdik. Zaten hemen ustama seslendim ama duymadı. Daha doğrusu duydu ama duymazlıktan geldi. Ben onun sağırlık numaralarını aslında yutmuyordum. Ama gel gör ki o benim yalnızca ustamdı, dayım değildi. Neyse, uzatmayayım. Ustama bir kez daha seslendim. O yine duymayınca ocaktaki işin çok önemli olduğunu anladım. Ben senin gibi kas kafalı değilim. Biraz daha sabrettim. Dişimi sıktım. Dişimi sıkarak çişimi tutamayacağımı anlayınca bacaklarım birbirine dolaşıp sıktım. Bütün bunları yaparken yine muntazam körük çekmeye çalışıyordum. Senin gibi ikide bir körüğü fıslayıp külü dumana katıp gökten yağdırmıyordum. Tüm çabalarıma rağmen yediğim tokatların sayısını unuttum. Aldığım haftalık topu topu 10 kuruştu. Senin gibi 1 lira değildi. Liraları zaten kalfalar bile alamıyordu. Sonra ben o 10 kuruşu görüp babama, yani halo dedene veriyordum. O da bana çıkarıp 1 kuruş bile vermiyordu. 1 kuruş deyip gülme. Onunla 4 tane akide şekeri alırdık. Şu İstanbul'dan gelen şekerlerden. Geçen pazar günü kiliseden çıktıktan sonra her zamanki gibi size uğradım. Ablamı göreyim, hal hatır sorayım dedim. Keşke sormasaydım. Aldığın haftalıktan 1.25'liği iç edip sinemaya gitmeye kalkmışsın. Ayıp değil mi? Biz sana o teneke kutudan kumbarayı neden yaptık? Paralarını verdiğimiz haftalıkları kumbara yatıp biriktirmen ve okul açıldığında da kitap, defter, kalem, silgi alman için. Onlarla yazıp onlarla okuma ve benim gibi, anan gibi cahil olmaman için. Ama nerede sende o kafa? NATO kafa, NATO mermer. Aslında bu yaptığımız kapı tokmaklarıyla kapıların değil de senin o beyin yerine içine saman doldurulmuş kafanı tokmaklamalı. Neyse, ben yine ustam Nişo'ya döneyim. Şu işine gelmeyince sağırlaşan ustama. Usta diye 3. kez bağırdığımda ustam Nişo beni sanki ilk kez duyuyormuş gibi Ed Rengi kaptığı gibi başıma dikilirdi ve ne bağırıp duruyorsun ulan, sağırmayayım ben deyince korkudan dona kalırdım ve ustama çaktırmadan yavaşça sıka sıka biriktirdiğim tüm hazinemi damla damla ve keyifle koy vermeye başlardım. Ya işte böyle yeğenim. Ben dayımın kısa ve öz cümlesini özetlerken bir ara dalmış gitmişim. Körük çekerken uyuyan ilk çırak olarak demircik tarihine geçeceğim anda dayımın tiz sesiyle uyandım. Uyuma, adam gibi çek şu körüğü, yoksa şimdi gelir seni ayağımın altına alırdım. Çekiyorum, İsa'nın çarmıha gerilmeden önce sırtında taşıyıp sonra da üzerine çarmıha gerildiği kutsal haç gibi ben de sanki körüğü sırtımda taşıyordum. Ancak hangimizin daha fazla günahkar olduğunu pek bilemiyordum. Bunu pazar ayininden sonra papaz Arsene sorup öğrenmeliydim. Dayımın hep sağırlık numarasına yattığını söylersem doğrusu biraz ayıp etmiş olurdum. Kendi çıraklığından edindiği tecrübelerine dayanarak benim de ne zaman gerçekten çaresizlik içinde dayı diye bağırdığımı anlar ve ansızın kızgınlıkla sorardı. Yine ne var, camiye mi? Çivit mavisi kocaman kasketimin altından öküz kafamı utanarak he he diye sallardım. Kasketimi bana dayım almıştı. Bir cumartesi akşamı paydostan sonra dükkanı kapatıp gümüş 1 liralık haftalığımı cebime indirdikten sonra evin yolunu tutmak üzereyken dayım seslenmişti. Eve gitme, düş önüme. Dayımın önüne değil de arkasına takılmıştım. Nereye gideceğimizi merakla bekliyordum. Aslında dükkanın dışında dayımla beraber olmaya can atıyordum. İş dışında ustalığı bırakıp anamın kardeşi hakiki dayım oluyordu. Sevecen ve güler yüzlü. Dayım önde, ben arkada yürüye yürüye Gazi Caddesi'ndeki büyük manifaturacılardan Ay Yıldız mağazasına girdik. Kafama göre bir kasket bulmakta epeyce zorlandık. En küçük kasketi bile kafamda fırıldak gibi dönüyordu. Başımın hiç de büyük olmadığı, bana öküz kafa demekle gerçeklerin saptırıldığı, hatta öküzlere hakaret edildiği konusunda dayımla satıcı birbirlerinin yüzüne bakarak konuşmadan anlaştılar. Onların müşterek zevkiyle seçilen ve kafama göre daha uygun bir kasketin bulunamayacağı yargısına başımı çivit mavisi kasketi geçirdiler. Ben yine kasketin içinde kaybettiğim başımı ararken dükkandan çıktık. Kasketimin siperi ikide bir de gözümün önüne düştüğünden yolda yürürken zorluk çekiyordum. Dayım tökezleyip düşmemi engellemek için nısırlı koca eliyle elimi avcuna aldı, sıkıca tuttu ve evin yolunu tuttuk. O günkü sevincimi, heyecanlığımı, görüntüleyen şapkalı o fotoğrafımı şimdi nerede acaba? Hadi git bakalım, git ama tez gel ha. Körüğü bıraktığım gibi yıldırımla yarışırdım. Köşeyi dönüp gözden kaybolduktan sonra kaplumbağa bile beni geçebilirdi. Yeminlerimi yere sürülerek camiye doğru yol alırdım. Dükkanımızda en yakını şehrin en büyük ve görkemli minaresiyle bütünleşen tarihi Ulu Camii'ydi. Ben bugüne kadar bunca tuvaletli cami görmedim. Caminin yanındaki tüm esnaf ve dükkan sahipleri, kalfaları, özellikle çırakları buraya koşarlardı. Bu tür ihtiyaçlar için başkaca yer yoktu. Cuma günleri öğlen namazından önce abdest alıp namaz kılmak için gelenlerin sayısı arttığından, tuvaletlerin önünde şalvarların uçkurunu yarı çözmüş vaziyette bir sürü adam sabırsızlıkla sıranın kendilerine gelmesini beklerdi. Ben tuvalet kapısı önünde kuyruğa girdikten sonra arkamdan kuyruk oluştuğunu gördüm. İlk gün artık büyüdüğümü anlamış ve adam sınıfına kaydolmuştum. O günlerde şu gerçeği de artık açık seçik görmemek için hakikaten kas kafalı olmak gerekirdi. Şöyle ki Diyarbakır'da hiçbir konuda kimse kuyruğa girmek gibi bir zahmete, böyle bir külfete katlanmıyordu. Gücün yetiyorsa, iri pazuların ve kuvvetin varsa her şeyin önündesin. Her şey senin hakkın. Hem de ananın ak sütü gibi. Ancak iş gelip tuvalet kapılarına dayanınca kapı önlerinde oyun bozanlık yapmak imkansızdı. Çünkü burada herkes hakkının bilincindeydi. Bazen geç kalırım endişesiyle aklımca gözü açıklık edip bu işi sıra beklemeden aradan sıvışarak yapmaya kalkıştığımda kulağımdan çekilerek kuyruğun arkasına postalanırdım. O günlerde boyum bizim 70'lik cüce garabet kadardı. Ama tuvalet kapısı önünde boymayı takan yoktu. Uçkurunu çözüp bağlayabiliyorsan sıranı bekle. Sıra bana geldiğinde kendime bir havalar veriyor, içeri girdikten sonra da ilk işim öksürmek oluyordu. Tuvaletlerde her nedense hep öksürmek geleneği vardı. Ben de buna uyuyordum. Öksürerek içerideki kimliğimi ispatlamış oluyordum. Bazen sanki asli görevim öksürmekmiş gibi bitmek tükenmek bilmez öksürüklerle zamanımı boşa harcayıp asıl yapmam gereken işi uzattığımda, kuyrukta bekleyenlerin dışarı çıktığımda beni homurdanarak tersleyeceklerini anlar, aceleyle toparlanır, şalvarımın uçkurunu kapının önünde bağlardım. Ben korku belasına genelde camiye hep yıldırım hızıyla girer, şimşek hızıyla dönerdim. Ancak bütün gayretime, bütün aceleliğime rağmen dayım, ustam Hoço benim cami ve dükkan arasında zırt pırt mekik dokunmama kızar, geciktiğimi şu anlamlı ve veciz cümleyle ifade ederdi. Ne o, yine Afana'ya mı düştün? Afana bizim yöre dilinde tuvalet demekte. Zaten bizim oralarda bu meret yerin o kadar çok adı vardı ki Afana, abdesthane, ayak yolu, kapı arkası, tuvalet, yüz numara gibi daha bir sürü at. Dayımın Afana'ya mı düştün sözünün hemen ardından gelen ikinci cümlesi ise tek kelimelikti. Hadi. Ben hadi komutuyla körüğün kulplarına yapışırdım. Ama önce dayımın armağanı olan kasketimin siperliğini körük çekerken gözlerimin önüne düşmesin diye tedbirimi alır, tüm körük çeken meslektaşlarım gibi kasketimi ters giyer, bir de türkü tuttururdum. Diyarbakır dört keşe, içinde billur şişe, Allah sabırlar versin, yerinden ayrılmışsa. Zaman zaman dayım hurda demir almak için dükkandan ayrılır, dükkanı bana teslim ederdi. Tabi her defasında da aynı sözleri tekrarlayarak, gözlerini dört aç. Dükkanın önünde oturur, gözlerimi dört açardım. Yani gelen geçen köylülere, diğer dükkan sahiplerine önce davranıp bir şeyler satmaya çalışırdım. Onlara dilimin döndüğü kadar, becerebildiğim kadarıyla Kürtçe konuşur, bir şeyler satmaya uğraşırdım. Aslında zorlanırdım. Onların çoğu Türkçeyi pek bilmezlerdi. Bilenleri de benim bildiğim Kürtçe kadar ancak birkaç kelime çat pat bir şeyler söylerlerdi. Seslenirdim. Verealo beceçi durhazi. Dayımın dükkanında birinci dersim körük çekmek, ikinci dersim de bu cümleydi. Gel dayı, söyle ne istiyorsun? Onlar göz ucuyla şöyle bir boyumu süzer, sesime, çağrıma pek kulak asmazlardı. Yanı başımdaki hana girerlerdi. Orada atlarını, eşeklerini cimri mi cimri olan han sahibi Pinta Hacı'ya teslim ederlerdi. Hacı atları, eşekleri avludaki duvara çakılı sayısız çengellerden birine yularlarından bağlardı. Hacının olmadığı zamanlar, yani ölü fiyatına hurda demir toplayıp sonra birkaç misli fiyatına hanın çevresindeki demircilere satmak için ayırdığı zamanlar görevine nalbant sabra yapardı. Nalbant sabra iyi bir nalbant olmanın dışında pek de matah bir insan değildi. Genelde papaz Ersen'in sözlerini ters yorumlardı. Onun içme dediği zamanlar sarhoş olur, kiliseye gel günahların için Tanrı'dan bağışlanmanı dile dediği zamanlar ise evine dönerken kilisenin sokağından geçmemek için yolunu değiştirir, başka sokaklara sapardı. Ben hacının hanına girip çıkanlara, gelen geçen köylülere, habire verhılo der dururdum. Bazen sesime, çığırtkanlığıma kulak verip bir şeyler söyler, bir şeyler satın almak isterlerdi. Basit olanlarını anlardım, önümde duran mıhları göstererek sorarlardı. Çika e. Anlıyordum. Çivilerin mıhların kaç para olduğunu, fiyatlarını soruyorlardı. Hemen yanıtlardım. Hebavi de kurişe ehlamın. Artık sizler de bu kadar dersten sonra benim tanesi 10 kuruştur dayıcığım dediğimi anlamış olmalısınız. Köylüler bedavada verseniz üstüne para isteyecek kadar pazarlığı severlerdi. Hemen benimle pazarlığa girerlerdi. Ben pazarlık yapmaya hiç yanaşmazdım. Zaten ana dili Kürtçe olan biriyle benim bildiğim 3-5 kelimeyle nasıl pazarlık yapabilirdim? Kısa keserdim. İdare nake nalum. İdare etmez dayıcığım lafıyla bazen de bir şeyler sattığım da olurdu. Parayı şalvarımın cebine koyar, 4 açtığım gözlerimle dayımı beklerdim. Dayı 10 tane mıs sattım, 1 lira aldım. Dayımın uzattığım kocaman gümüş lirayı alır, cebine atar, saçlarımı okşardı. Aferin yaşa. Akşam sevinçle eve gittiğimde köylüye sattığım mıhlarla öyküsünü ana babama anlatır, bir aferin de onlardan alırdım. Yaz aylarında 6 yıl dayımın ustam Hoçun'un yanında körük çektikten sonra kalfalığa, sonra da ustalığa aşama aşama terfi ederken nasıl, niçin ve neden olduğunu anlamadan apar topar beni İstanbul'a gönderdiler. Git oku, adam ol. Şimdi adam olmak için geldiğim İstanbul'da Kürtçeyi de unuttum, körük çekmeyi de. Burada öğrendiğim yarım yamalak ana dilim Ermenice ile 2 satır adam olan kendimden önce 3 satırda ustam Hoço'dan söz ettim. Kitabın sonu.